Ayrım 27, Kuşkulu Delil, Michael Connelly, Sayfa 348. 36. Kısım, 7 Nisan Çarşamba, saat 23. Gilbert ile Sullivan, onu Fernando yolunun kuzey ucundaki Langersham Bulvarı'nda park ettikleri otomobilin içinde bekliyorlardı. Burası elden düşme otomobil parkları ve tamirhanelerin bolca görüldüğü bir alandı. Her şeyin nispeten ucuz olduğu bu semtte haftalığı $30 olan eski bir motel vardı. Motelin adı yazılı bir tabela yoktu. Sadece neonla motel yazısı bulunuyordu. Gilbert ile Sullivan'ın asıl adları Gilberto Reyes ve John Sullivan'dı. Vadi polis kuvvetlerine bağlı sokaklarda görev yapan narkotik ajanlarıydılar. Boş Edward Roman'ı ararken polisin bütün birimlerine haber salmıştı. Roman'ın geçmişiyle ilgili kayıtlara baktığı zaman onun Sarah Ann Gleason gibi o tarz hayattan hiç kurtulamamış olduğunu görmüştü. Narkotik şubede mutlaka onu takibe almış birileri olmalıydı. Bu araştırması ilk meyvesini Reyes'in onu aramasıyla verdi. O ve partneri Roman'ı takibe almamışlardı. Fakat sokaktaki geçmiş işlemlerinden onu tanıyorlar ve son ortağının nerede takıldığını ve onun dönüşünü beklediğini biliyorlardı. Uzun süreli uyuşturucu bağımlıları çoğu zaman bir fahişeyle ortak olurlar. Kadının kazancıyla elde ettikleri uyuşturucudan ona pay verip korumasını üstlenirlerdi. Boş narkotik ajanlarının otomobili arkasına park etti. Dışarıya çıkıp onların otomobiline yürüdü ve son götürdükleri kişinin kusmuğu var mı diye kontrol ettikten sonra arka koltuğa yerleşti. ''Dedektif Boş değil mi?'' dedi. Boş'un Reyes olduğunu tahmin ettiği sürücü. ''Evet, nasılsınız baylar?'' Boş koltuğun üstünden yumruğunu uzattı. İki adam da yumruklarını tokuşturarak selamlaştılar ve kendilerini tanıttılar. Boş yanılmıştı. Latin kökenli gibi görünen adam Sullivan, beyaz francalıya benzeyen Reyes'ti. ''Gilbert ve Sullivan ha? Partner olarak eşlendirildiğimiz zaman bize böyle demeye başladılar.'' dedi Sullivan. ''Ve bu yakıştırma üstümüzde kaldı.'' Boş başını salladı. Tartışma faslı için bu kadarı yeterdi. Herkesin bir lakabı ve bunun kaynaklandığı bir hikayesi olurdu. Bu iki ajanın toplam yaşı Boş'unki kadar bile değildi ve büyük ihtimalle Gilbert ve Sullivan'ın kim oldukları hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. ''Demek ki Edward Roman'ı tanıyorsunuz öyle mi?'' ''O şerefe nail olduk.'' dedi Reyes. ''Buralarda sürten insan dışkısı parçalarından biri.'' ''Ama sana telefonda söylediğim gibi onu yaklaşık bir aydan beri görmedik.'' dedi Sullivan. ''Bu nedenle sana ondan sonraki en iyi adayı bulduk, Roman'ın ortağını. Kadın o motelde 3 numaralı odada kalıyor.'' ''Adı ne?'' Sullivan bir kahkaha attı ama Boş nedenini anlayamadı. ''Adı Sonya Reyes.'' dedi Reyes. ''Ama akrabalığımız yok.'' ''Bildiği kadarıyla.'' diye ekledi Sullivan. Bu lafın üzerine attığı kahkahayı Boş duymazlıktan geldi. ''Bana hecelesene.'' dedi Boş. Sonra not defterini çıkarıp ismi yazdı. ''Şimdi odada olduğuna emin misiniz?''
''Eminiz.'' dedi Reyes.
''Pekala, içeriye girmeden önce bilmem gereken bir şey var mı?''
''Hayır.'' dedi Reyes. ''Ama içeriye seninle birlikte girmeyi düşünüyorduk. Sana karşı cadılaşabilir.''
Boş elini uzatıp onun omzuna dokundu. ''Hayır, yalnız gireyim. Odada kalabalık olmasını istemiyorum.'' Reyes anladığını göstermek için başını salladı. Boş orada yapacaklarına kimsenin tanık olmasını istemiyordu. ''Ama yardımlarınız için teşekkür ederim. Unutmayacağım.''
''Önemli bir dava mı?'' diye sordu Sullivan.
Boş kapıyı açıp dışarıya çıktı.
''Hepsi önemlidir.''
Kapıyı kapatıp otomobilin tepesine 2 kez vurduktan sonra yürüdü. Motelin etrafında 2 metre yüksekliğinde bir çit vardı. Boş bir düğmeye bastıktan sonra rozetini kameraya tuttu. Bir vızıltı sesiyle kapı açıldı. Boş ofise uğramadan doğruca odalara giden koridora yürüdü.
''Hey!'' diye bağırdı arkasından bir ses.
Boş dönüp bakınca gömlek düğmeleri açık bir adamın ofis kapısından dışarıya uzanmış olduğunu gördü.
''Nereye böyle selamsız sabahsız?''
''İçeriye dön ve kapını kapa. Polis görev yapıyor.''
''Bana ne? Seni içeri aldım ama burası özel mülk. Öyle paldır küldür odalara.'' Boş adama doğru hızlı adımlarla yürüyünce adam ürktü ve boşun başka bir şey söylemesine fırsat vermeden geri çekildi. Tamam, girebilirsin. Adam ofisine girip kapıyı kapadıktan sonra boş başka bir engel çıkmadan 3 numaralı odayı buldu. Bir şeyler duymayı umarak kapıya kulağını dayadı ama hiç ses yoktu. Bir dikiz deliği vardı. Boş parmağıyla deliği kapatıp kapıyı tıklattı. Sonya, kapıyı aç. Beni Edward gönderdi.
Kimsin?
Hırıltılı ve kuşkucu bir kadın sesiydi. Boş evrensel geçiş şifresini kullandı. Önemli değil. Edward işini bitirene kadar seni idare edecek bir şey gönderdi.
Cevap yoktu.
Pekala Sonya. Ona ilgilenmediğini söylerim. Bunu isteyen başkaları var. Parmağını delikten çekip yürümeye başladı. Bir saniye sonra kapı açıldı.
Bekle!
Boş döndü. Kapı bir karış aralanmıştı. Kadının boş bakan gözleri ve arkasındaki odada loş bir ışık göründü.
Göster bakayım.
Boş etrafına bakındı. Ne? Burada açıkta mı? Her yerde kameralar var.
Edward bana yabancılara kapıyı açmamamı söyledi. Sende polis tipi var.
Belki de öyleyimdir. Ama bu beni Edward'ın gönderdiği gerçeğini değiştirmez. Boş tekrar arkasını dönmeye başladı. Dediğim gibi ona elimden geleni yaptığımı söylerim. Sana iyi geceler.
Peki, içeriye girebilirsin ama sadece teslimat için, başka bir şey olmaz.
Boş kapıya yürüdü. Kadın arkaya geçip kapıyı açtı. Boş içeriye girip ona dönünce elindeki tabancayı gördü. Eski tip bir revolverdi. Açıkta kalan yuvalarda mermi gözükmüyordu. Boş ellerini göğüs hizasına kaldırdı. Kadının acı içinde olduğunu görebiliyordu. Uyuşturucu bağımlılarının gösterdiği körü körüne inançla birisinin gelmesi için beklemişti.
Buna gerek yok Sonya. Hem zaten Edward'ın sana mermi bırakmış olduğunu hiç sanmam.
Bir tane var, denemek ister misin?
Herhalde o son mermiyi kendisi için saklamıştı. Kadın bir deri bir kemikti ve yolun sonuna gelmiş gibi görünüyordu. Eroin bağımlılarının yolları kısa olurdu.
Ver onu dedi kadın hemen.
Tamam, peki sakin ol, yanımda. Boş sağ elini ceket cebine sokup Michael Holler'ın mutfağından aldı ve rulo yaptığı alüminyum folyoyu çıkardı. Kolunu açıp bunu vücudunun sağ tarafında tuttu. Kadının çaresizlik içinde gözlerini eline dikeceğini biliyordu. Sol elini hızla uzatıp elindeki tabancayı kaptı, sonra üstüne doğru yürüyüp onu hoyratça yatağın üstüne itti.
''Kes sesini ve sakın kımıldama'' dedi.
''Bu da ne?''
''Sana kes dedim.''
Boş tabancanın namlusunu kırıp içine baktı. Kadın doğru söylemişti. İçinde tek bir kurşun vardı. Boş bunu çıkarıp cebine attıktan sonra tabancayı beline taktı, rozetini gösterdi.
O konuda yanılmamışsın dedi.
Ne istiyorsun?
Sırası gelince söylerim.
Boş yatağın etrafında dolanıp odayı gözden geçirdi. Ağır bir sigara kokusuyla vücut kokusu vardı. Yerde içinde kadının eşyaları olan birkaç tane naylon torba gördü. Birinde ayakkabıları, diğerlerinde de elbiseleri. Yatağın yanındaki komodinde tıka basa dolu bir kül tablasıyla cam bir tüp duruyordu.
Eksikliği sana acı veren nedir Sonya? Kokain mi, eroin mi yoksa metamfetamin mi?
Sonya cevap vermedi.
Neye ihtiyacın olduğunu bilirsem sana yardım edebilirim.
''Senin yardımını istemiyorum.''
Boş dönüp kadına baktı. O ana kadar her şey tahmin ettiği gibi gitmişti.
''Gerçekten mi?'' dedi Boş. ''Yardımıma ihtiyacın yok öyle mi? Sence Edward Roman sana dönecek mi?''
''Dönecektir.''
''Haberin olsun. Çoktan gitti bile. Tahminimce onu alıp tertemiz ettiler ve ondan istediklerini yapana kadar buraya gelmeyecek.'' Ona verdikleri parayı alacak, bunu bitirdikten sonra da kendisine yeni bir partner bulacaktır.
Boş susup kadının yüzüne baktı.
Bulacağı partner de hala piyasada talep edilen biri olacak.
Kadının gözlerinde gerçeği işittiği zaman bunu anlayanlara özgü bir ifade vardı.
''Beni rahat bırak'' dedi kadın hırıltılı bir fısıltıyla.
''Sana zaten bilmediğim bir şeyi söylemediğimin farkındayım. Edward'ı sandığından da uzun bir zamandan beri bekliyordun değil mi? Bu odada kaç gün daha kalma hakkın kaldı?''
Kadının gözlerinde sorunun cevabı okunuyordu. O hakkın çoktan doldu değil mi? Herhalde oda ücretini aşağıdaki adama saksafon çalarak ödüyorsundur. Bu şekilde ne kadar daha sürebilir? Çok geçmez nakit para istemeye başlar.
Sana git buradan dedim.
Gideceğim ama sen de benimle geleceksin Sonya şimdi.
Ne istiyorsun?
Edward Roman hakkında bildiğin her şeyi öğrenmek istiyorum.
4. Bölüm Sessiz Tanık.
37. Kasım 8 Nisan Perşembe saat 9.01. Yargıç jürinin çağrılmasını istemeden önce Clive Royce ayağa kalkıp mahkemeden beraat kararı verilmesini talep etti. İddia makamının kanıtlama zorunluluğunu yerine getiremediğini öne sürdü. Savcıların sunduğu delillerin suçla ilgili makul şüphe sınırını aşamadığını iddia etti. Savcılık adına tartışmak için hemen ayağa fırlamak üzereyken yargıç eliyle yerimden kalkmamamı işaret etti. Sonra da Royce'a cevap verdi.
Talep reddedildi dedi Brightman. Mahkeme iddia makamının sunduğu delillerin jürinin göz önüne alınması için yeterli olduğunu düşünüyor. Bay Royce, savunmanızı yapmak için hazır mısınız?
Hazırım sayın yargıç.
Peki efendim, o halde jüriyi salona alabiliriz. Bir açılış konuşması yapacak mısınız?
Kısa bir konuşmam var sayın yargıç.
Peki, o zaman bunu yapmanızı bekleyeceğim.
Jüri üyeleri salona girip lojadaki yerlerini aldılar. Çoğunun yüzünde bir beklenti ifadesi gördüm. Bunu iyiye alamet olarak algıladım. Sanki iddia makamının sunduğu onca delile karşı savunma ne halt edebilir gibi düşündüklerini varsaydım. Belki benim iyimserliğim olabilirdi ama hayatımın çoğu kısmını jürileri inceleyerek geçirmiştim ve o anda gördüğüm ifadeleri hoşuma gidiyordu.
Yargıç jüriye hoş geldin dedikten sonra Royce'un bir açış konuşması yapacağını, daha sonra deliller ve tanık ifadeleriyle desteklemediği sürece bunun olguları sıralama amacı olmadığını hatırlamalarını istedi. Royce elinde not veya dosya olmadan büyük bir güvenli kürsüye geldi. Açış konuşmaları sırasında ben de aynı felsefeye inanırdım. Jüri üyelerinin gözlerine bak, teori ne kadar uçuk ve inanılması zor da olsa hiç tereddüt göstermeden anlat. Satış yap. Eğer senin buna inanmadığını düşünürlerse onlar hayatta inanmaz.
Royce'un açış konuşmasını savunma başlangıcına erteleme stratejisi meyvelerini şimdi verecekti. Güne ve iddiasına başlarken jüriye gerçek olması gerekmeyen, daha önce duruşma salonlarında hiç duyulmamış bir demeç verecekti. Jürinin ilgisini topladığı sürece başka hiçbir şeyin önemi yoktu.
Sayın jüri üyeleri, günaydın. Bugün duruşmanın yeni bir aşaması başlıyor, savunma aşaması. Bu aşamada size hikayenin bizim tarafımızdan görünüşünü anlatmaya başlayacağız. İnanın bu savcılığın son 3 günde size sunduğu hikayeden neredeyse tamamen farklı olacaktır. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Çünkü ben de Jason Jessup'ta iddia makamının ya bulamadığı ya da size sunmamayı tercih ettiği delilleri ortaya getirmeyi çok istiyoruz. Şu anda hangi delilleri size sunmadıklarının önemi yok. Önemli olan sizlerin bunları şimdi duymanız ve 16 Şubat 1986 tarihinde Windsor Bulvarı'nda neler olduğuyla ilgili tablonun bütününü görmenizi sağlayacak olmasıdır. Sizden dikkatle dinlemenizi ve izlemenizi rica ediyorum. Bunu yaparsanız gerçeğin yüzeye çıkışını görürsünüz.
Royce konuşurken Maggie'nin karalama yaptığı not defterine baktım. Büyük harflerle laf ebesi yazmıştı. İçimden daha bir şey görmüş değilsin diye geçirdim.
Bu dava tek bir şey hakkındadır diye devam etti Royce. Bir ailenin karanlık sırları. Savcılığın sunumu sırasında sizler sadece bir göz atmış oldunuz. Savcılık size buzdağının sadece bir ucunu gösterdi. Ama bugün buzdağının tamamını göreceksiniz. Bugün buz gibi ve sert gerçeği öğreneceksiniz. Bugün buradaki gerçek mağdurun Jason Jessup olduğunu anlayacaksınız. En karanlık sırlarını gizlemeye çalışan bir ailenin kurbanı olan Jason Jessup.
Maggie bana doğru uzanıp fısıldadı. Sıkı dur. Başımı salladım. Royce'un nereye varmak istediğini biliyordum. Bu duruşma bir çocuğu öldüren bir canavar hakkındadır. Genç bir kızı kirletip diğerine bulaşmak üzereyken bir terslik olunca o çocuğu öldüren bir canavar. Bu duruşma o canavardan çok korktukları için bu cinayeti örtbas edip suçu başka birine yükleme planını uygulayan aile hakkındadır. Tamamen suçsuz bir insana.
Roy son cümlesini söylerken parmağıyla Jasper'ı işaret etti. Maggie tiksintiyle başını iki yana salladı. Bu hareketi jüriyi etkilemek içindi.
Jason, lütfen ayağa kalkar mısın dedi Royce.
Müvekkili ayağa kalktı ve jüriye döndü. Büyük bir pişkinlikle her bir üyenin yüzünü taradı.
Jason Jessup suçsuz bir adamdır dedi Royce sesine uygun tozla bir öfke katarak. Kurbandır. Bir çocuğun hayatını almak gibi korkunç bir suçu örtbas etmek için doğaçlama yapılan bir plana kurban olmuş suçsuz bir insandır.
Jessup yerine otururken Royce sözlerinin her bir jüri üyesinin vicdanını kavurması için bekledi. Planladığı gibi çok iyi rol yapıyordu.
Burada iki tane mağdur var dedi epey sonra. Melissa Landy bir mağdurdur. Hayatını kaybetti. Jason Jessup da mağdurdur. Çünkü ondan hayatını almaya çalışıyorlar. Aile ona karşı bir komplo hazırladı. Polisler de bu yönde gittiler. Delilleri göz ardı edip kendi delillerini yerleştirdiler. Ve şimdi 24 yıl sonra tanıklar öldükten veya anıları bulanıklaştıktan sonra onu...
Royce gerçeğin ağır yükü altında fena halde eziliyormuş gibi başını eğdi. Birazdan her şeyi toparlayacağını biliyordum.
Sayın jüri üyeleri, sadece tek bir nedenle burada bulunuyoruz, gerçeği aramak için. Bugün sona ermeden önce Windsor Bulvarı hakkındaki gerçeği öğrenmiş olacaksınız. Jason Jessup'ın masum olduğunu öğreneceksiniz.
Royce yine durdu, sonra jüriye teşekkür edip yerine oturdu. Çok iyi prova edilmiş olduğuna inandığım bir anda Jessup kolunu avukatının omzuna koydu ve ona teşekkür etti. Ne var ki yargıç Royce'un bu kurnazca sunulmuş açılış konuşmasının tadını çıkarmasına izin vermeyecekti. İlk tanığını çağırmasını söyledi. Dönüp arkama bakınca boşun duruşma salonunun en arkasında ayakta durmakta olduğunu gördüm. Bana başıyla işaret çaktı. Royce bana ilk tanığının Sarah Anglais'ın olduğunu söyleyince onu otelinden getirmesi için boşu göndermiştim.
Savunma Sarah Anglais'ını kürsüye çağırıyor dedi Royce.
İşlerin bu yöne dönmesi onu şaşırtmış gibi savunma sözcüğünü tuhaf bir şekilde vurgulamıştı. Boş salondan çıktı ve çok geçmeden Glazen'la birlikte döndü. Ara kapıya kadar ona eşlikten sonra onun yanından ayrıldı. Sarah yine mahkeme için rahat bir kıyafet giymişti. Üstünde beyaz bir köylü gömleği de kot pantolon vardı. Yargıç Glazen hala yemin altında olduğunu hatırlattıktan sonra onu Royce'a devretti. Royce bu kez kürsüye gelirken yanına kalın bir dosya ve not defterini almıştı. Büyük ihtimalle bunların çoğu, en azından o dosya, Gleason'ı ürkütmek, hayatında yapmış olduğu bütün yanlışların kayıtlı olduğu bir dosyası olduğunu göstermek amaçlıydı.
Günaydın Bayan Gleason.
Günaydın.
Dün burada üvey babanız Kensington Landing'in cinsel istismarına maruz kaldığınızı anlatmıştınız, bu doğru mu?
Evet. Sarah'ın ağzından çıkan ilk sözle birlikte onun korku içinde olduğunu anladım. Royce'un açış konuşmasını dinlemesini sağlamış, onu savunmanın hangi yolu tutacağı konusunda hazırlamıştık. Oysa daha şimdiden korku belirtileri gösteriyordu ve böyle bir tavır jüride hiç iyi bir etki bırakmazdı. Maggie ile benim yapabileceğim pek bir şey yoktu. Sarah o kürsüde tek başınaydı.
Hayatınızın hangi döneminde bu istismar başladı?
12 yaşındayken.
Ve ne zaman sona erdi?
13 yaşındayken. Kız kardeşimin ölümünden hemen sonra.
Kardeşimin öldürülmesi demeyişiniz dikkatimi çekti. Ölümü dediniz. Bunun için bir neden var mı?
Ne demek istediğinizden emin değilim.
Yani kız kardeşiniz öldürülmüştü değil mi? Bu bir kaza değildi, doğru mu?
Hayır, cinayetti.
O halde az önce neden bundan onun ölümü diye söz ettiniz?
Emin değilim.
Kardeşinize olanlar konusunda aklınız karışık mı?
Glazen cevap vermeden Maggie ayağa kalkıp itiraz etti.
Savunma tarafı tanığı taciz ediyor dedi. Cevap almaktan ziyade ondan duygusal bir tepki çıkarmaya çalışıyor.
Sayın Yargıç, sadece tanığın bu cinayete nasıl ve neden bu şekilde baktığını öğrenmeye çalışıyorum. Tanığın zihin durumunu açıklaması için sorduğum soruya cevap almaktan başka bir şey çıkarmaya çalışmıyorum.
Yargıç bir an durum muhakemesi yaptıktan sonra kararını verdi.
İzin veriyorum. Tanık soruya cevap verebilir. Soruyu tekrar edeyim dedi Royce. Bayan Gleason, kardeşinize olanlar konusunda aklınız karışık mı?
Avukatlar ve yargıç arasındaki konuşmalar sırasında Gleason kendini biraz toparlamıştı. Royce'un yüzüne sert bir bakış atarak cevabını verdi.
Hayır, olanlar konusunda aklım karışık değil. Ben oradaydım. Kardeşim müvekkiliniz tarafından kaçırıldı. Bundan sonra da kardeşimi hiç görmedim. Bu konuda aklım hiç karışık değil.
İçimden ayağa kalkıp onu alkışlamak geldi ama sadece kendi kendime başımı sallamakla yetindim. Çok ama çok güzel bir cevaptı. Ama Royce suratına bir domates atılmamış gibi rolünü oynamaya devam etti.
Ne var ki hayatınız boyunca aklınızın karışık olduğu dönemler de vardı değil mi?
Kız kardeşim ona ne olduğu ve onu kimin kaçırdığı konusunda mı hiçbir zaman?
Akıl hastaneleri ve cezaevlerinin psikiyatri koğuşlarında gözetimde bulunduğunuz zamanları kastediyorum.
Gleason başını önüne eğdi. Hayatının kayıp saydığı yılları ortaya serilmeden bu duruşmadan sıyrılamayacağını anlıyordu. Maggie'nin ona söylediği gibi karşılık vermesini ümit etmekten başka yapabileceğim bir şey yoktu.
Kardeşimin ölümünden sonra hayatımda pek çok şey ters gitti dedi.
Sonra da başını kaldırıp Royce'un yüzüne bakarak devam etti.
Evet, bahsettiğiniz yerlerde zaman geçirdim. Bence bunun nedeni Melissa'ya olanlardı. Danışmanlarım da bana hak vermişti.
Güzel cevap dedim içimden. Sarah mücadele ediyordu.
O konuya sonra tekrar geleceğiz dedi Royce. Ama kız kardeşinize dönecek olursak, cinayet zamanında 12 yaşındaydı değil mi?
Doğru.
Üvey babanızın size cinsel istismar uygulamaya başladığında siz de o yaştaydınız, doğru mu?
Evet, yaklaşık o yaştaydım.
Kardeşinizi üvey babanız konusunda uyardınız mı?
Gleason vereceği cevabı düşünürken uzunca bir an geçti. Bunun nedeni iyi bir cevap olmayışıydı.
Bayan Gleason diye uyardı yargıç, lütfen soruya cevap verin.
Hayır, onu uyarmadım, bunu yapmaya korktum.
Kimden korktunuz diye sordu Royce.
Üvey babamdan. Sizin de belirttiğiniz gibi hayatım boyunca birçok terapiden geçtim. Bir çocuğun böyle bir şeyi hiç kimseye söyleyememesinin yadırganacak bir şey olmadığını biliyorum. İnsan o davranış içinde hapsoluyor, korku içinde hapsoluyor. Bu durum bana birçok kez anlatıldı.
Başka bir deyişle hayatı sürdürebilmek için durumu kabulleniyorsunuz.
Öyle de denebilir. Ama bu çok basite indirgemek olur. Çok da...
Ama o zamanlarda hayatınızda çok fazla korku var mıydı?
Evet ve...
Üvey babanız size yaptıklarını kimseye söylememenizi söyledi mi?
Evet, bana...
Sizi tehdit etti mi?
Eğer birisine söylersem beni annemden ve kardeşimden ayıracaklarını söyledi. Yetkililere annemin bundan haberdar olduğunu bildirecek, onlar da annemin kifayetsiz olduğuna karar vereceklerdi. Sonra da Melissa ile beni götüreceklerdi. Koruyucu aileler iki çocuk alamadıkları için Melissa ile ayrılmak zorunda kalacaktık.
Ona inandınız mı?
Evet, 12 yaşındaydım, ona inandım.
Ve bu sizi korkuttu değil mi?
Evet, ailemle bir arada olmak istiyor.
Üvey babanız kardeşinizi öldürdükten sonra hayatınızı sürdürebilmeniz ve durumu kabullenebilmenizi sağlayan da onun sizin üstünüzdeki kontrolü ve tehdidi değil miydi?
Maggie ayağa fırlayıp itiraz etti. Soru yönlendiriciydi ve olgulara değil varsayıma dayanıyordu. Yargıç onu haklı bulup itirazı kabul etti.
27. ayrımın sonu. Sayfa 364.